Ayrım 21, sayfa 213, 19. kısım. New Hampshire, 11 Şubat. Eski siyah Ford kulübenin önüne gelip durduğunda Anna pencereden dışarı bakıyordu. Arabadan inen adam uzun boylu, güçlü biriydi. Koyu renk sakalı ve yağlı saçlarıyla vahşi görünüşlü bir dağ adamını andırıyordu. Slansky ile birlikte verandaya çıkıp kulübeye girdiklerinde iri adam Anna'yı gördü, sakalını gizlediği kırık dişlerini göstererek sırıttı. ''Demek kadın bu,'' dedi Slansky'ye. Slansky, ''Popov,'' dedi. ''Anna ile tanış.'' Popov'un yüzündeki sırıtma daha da yayıldı. ''Selam, Alex bu kadar güzel olduğunu söylememişti.'' Adam ayı pençesine benzer iri bir el uzattı. Anna el sıkışmaya kalkmadı, Slansky'ye döndü. ''Bana ihtiyacın olduğunda dışarıdayım,'' dedi ve Ukraynalı'nın yanından geçip verandaya çıktı. Popov ormana doğru uzaklaşan ince vücudun arkasından beğeniyle baktı. Sırıtıp sakalını sıvazladı. ''Tam da soğuk gecelerde yatakta yanında yatıracağın biri,'' dedi. ''Bu kadarını söyleyebilirim. Peki yanlış bir şey mi söyledim?'' ''Eski Ukraynalı SS'lerden fazla hoşlandığını sanmıyorum Dimitri.'' Popov homurdandı. Messi onun Rus olduğunu söylemişti. Ruslar ve Ukraynalılar her zaman kedi köpek gibi dolaşmışlardır. Ruskiler asırlar boyu bizi öğütüp toza çevirmek istedi. Kısa bir tebessüm yüzünü aydınlattı. Yine de bu kız için bir ateşkes imzalamaya hazırım. Kıçı hiç de fena değil. Buraya bir iş için geldin Dimitri. Onunla biraz ileriye git. Bunu şahsıma yapılan bir hakaret olarak alırım. Popov Slansky'nin delici bakışları karşısında kaşlarını çattı. Bir şey söylemek istermiş gibi görünürken sakallı yüzü öfkeyle karardı, sonra kararını vermiş gibi sırıttı. ''Beni bilirsin Alex, uyum adına hep barışı kollamışımdır. Öyleyse göle kadar yürüyelim, konuşacaklarımız var.'' Popov eşyasını arabada bıraktı göle doğru yürürlerken Slansky, ''10 günde her şeyi öğretebileceğine inanıyor musun?'' diye sordu. ''Seni biliyorum, kız hiç, her şey ona bağlı. Messi onun iyi olduğunu düşünüyor. Ya sen?'' Slansky gülümsedi. ''Söylemekte ne kadar zorlanırsam zorlanayım, iyi olduğundan eminim. Geçen hafta boyunca forma girmek için ne gerekiyorsa yaptı. Buna benim karar vermem daha doğru olur ama 10 günde kıza her şeyi öğretecek biri varsa o da Popov'dur.'' Popov yerleştikten sonra onlarla yemek masasının çevresinde buluştu. Slansky kahveyi hazır etmişti. Ukraynalı masanın öbür yanına Anna ile Slansky'ye baktı. ''Her şey sırasıyla. Önce program. Her sabah 4:30'da kalkacaksınız. Hava karlı bile olsa her sabah 5 mil koşacağız. Sonra buraya dönüp hareketleri yapacağız. Kahvaltıdan sonra kendini savunma eğitimi var. Kendinizi korumak için ne yapacaksanız, bir insanı nasıl öldürürsünüz falan.'' Slansky'ye baktı. ''Sen de Alex, her şeyi bildiğini düşündüğün gün öldün demektir. Bu kadına gelince onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bu nedenle hiçbir şey bilmediğini kabul edip öyle başlamak zorundayım.'' Doğrudan Anna'ya baktı. ''Böyle şeylerde tecrüben var mı?'' Slansky araya girdi. ''Bazı şeyleri biliyor Dimitri.'' Popov kaşlarını kaldırıp homurdandı. ''Kıza sordum Alex. Bırak da cevabı o versin.'' Anna'ya döndü. ''Bana ellerini göster.'' ''Ne?'' ''Ellerini. Uzat bana.'' Anna'nın uzattığı elleri inceledi. Sonra uzanıp acı verecek kadar sıktı. İri ve güçlü parmaklarının kızın etine gömülmesinden zevk alıyor, kıza acı çektirmekten hoşlanıyor gibiydi. Anna sadece yüzünü buruşturdu, tek bir ses bile çıkarmadı. Popov sırıtıp parmaklarını açtı. ''Güzel, daha önce acı çektin demek ki. Geçmişinde ne var?'' Slansky, ''Messi soru sorulmayacak.'' dedi Dimitri. Popov ateşli gözlerini Slansky'ye çevirip havlar gibi. ''Ona hayat hikayesini sormuyorum.'' dedi. Sadece ne kadar bildiğini öğrenmek istiyorum. Ne kadar acıya dayanabileceğini. Eğer sormak istediğin buysa askeri eğitimden geçtim diye cevap verdi Anna keskin bir sesle. Popov'un çalıyı andıran kaşları kalktı. Hangi ordu? Dimitri. Slansky yine araya girmeye çalıştı. Popov bakışlarını ona çevirerek, kızın zamanı gelince karşılaşacaklarını düşünerek ne gibi bir eğitimden geçtiğini bilmenin önemini sen de anlıyorsun. Kiminle çalıştığımı bilmem gerekir. Anna'ya döndü. Hangi ordu? Kızıl ordu. Popov kaşlarını çattı, yüzünü buruşturdu. Daha sonra sırıtıp sakalını sıvazladı. Tahmin etmiştim. Demek bir zamanlar düşmandık. Anlaşılan eğlenceli bir zaman geçireceğiz. Yine de sana Kızıl Ordu'da öğrendiklerinin pek işine yaramayacağını söyleyebilirim. Kızıl Ordu palavradan başka bir şey değil. Disiplinsiz, korkak. Ananın yüzünde öfke belirdi. Stalingrad'da da mı? Popov sırıttı. Sana bir puan, Stalingrad başka. SS'ler Kızıl Ordu'dan daha iyiydi, öyle mi? Popov Anna'nın sesindeki acının farkına vardı. Anna'ya dönmeden önce Slansky'ye baktı. Demek benim hakkımda bir şeyler biliyorsun. Savaşçı olarak SS'ler çok daha iyiydi. İnan bana. Ukraynalı SS'ler hariç. Onlar tecavüzcü pisliklerdi. Slansky yüzü öfkeden moraran Popov'a baktı. Sonra gerginliği azaltmak için ayağa kalktı. Artık başlayalım. Hazır olduğunda haber ver Dimitri. Popov ayağa kalkıp iskemlesini itekledi. Dışarısı hala aydınlık. Öldürme yöntemleriyle başlayalım. Anna'ya baktı. Kimin pislik olduğunu göreceğiz. Git değiş. Bol elbise ve spor ayakkabı. Slansky'ye dönüp sırıttı. Biliyor musun, içimden bir ses bu eğitimden zevk alacağımı söylüyor. Evin arkasında buz gibi havada ağızlarından ve burun deliklerinden buhar çıkarak duruyorlardı. Ama gocuğunu ve kazağını çıkararak kirli atletiyle dikilen Popov soğuktan etkilenmemiş gibiydi. Adamın vücudundan çıkan bayat ter ve odun isi karışımı koku insanın midesini bulandırıyordu. Karşılarına geçti, ayakları açık dururken pantolonunu çekiştiriyordu. Tamam. Önce temel bilgiler. Birini gerektiği gibi öldürmeniz için iki şeye ihtiyacınız var. Kararlılık ve beceri. Öfkeyi unutun. Öfke yanlışlık yapmanıza, başka şeylere dalmanıza neden olur. Amacınız konusunda kuşkunuz olmaması gerekir. Peki, önce silahsız. Seninle başlayalım Alexis. Bir adım öne. Slansky ilerledi. Ellerini uzat, dedi Popov. Avuçlar yukarıda. Slansky ellerini uzattı. Popov ellerden birini alıp parmakları açtı. Anna'ya döndü. Beş parmak, her elde basit ama öldürücü beş silah. Parmaklarınızı kullanıp düşmanınızın gözünü çıkarabilirsiniz. Düşmanınızı boğup nefessiz bırakabilirsiniz. Bir de ayaklar var. Kafanız da var tabii ama kafanızı düşünmek dışında bir amaçla kullanmak hem tehlikeli hem de acı dolu olabilir. Diğer organlarınızla eller, kollar ve bacaklarla yetinmeniz daha uygun olur. Pekala Alex, bana ellerini kullanarak nasıl öldürebileceğini anlat. Slansky elini Popov'un sol kulağı arkasındaki bir noktaya uzatıp bastırdı. Ensenin iki yanında, damarların beyne kan taşıdığı noktalara baskı yaparak, baskının ağırlığına bağlı olarak düşmanı bayıltabilir ya da 10 saniyede öldürebilirsin. Tabii eğer yeterince zamanın varsa, dedi Popov. Ya yoksa, ya hemen öldürmen gerekiyorsa, mesela bir nöbetçiyi hiç ses çıkarmadan hemen öldürmek istediğin birini. Slansky elini gösterdi, elini bıçak gibi kullanıyormuş gibi bir hareket yaptı. Gırtlağı yandan bir vuruşla Adem elmasını parçalarsın. Ya geriden geliyorsan? En hızlı çözüm baskı noktalarından birine elinin kenarıyla ya da yumrukla vurmak. Peki ya ölmezse? Gırtlağına ayakla basmak. Ya düşmemişse? Onu mümkün olduğunca çabuk yere yıkarsın. Elin ya da ayağınla gırtlağını parçalarsın. Ayağının neresiyle? Topuk en güçlü yeri. Peki, bana uygula. Popov döndü, sırtını gösterdi. Slansky arkadan yaklaşıp saldırıya hazırlandı. Eli bir bıçak gibi havayı yarıp inerken Popov bir şimşek gibi döndü. Slansky'nin kolunu yakalayıp büktü. Kemik neredeyse kırılmak üzereydi. Slansky yine de sesini çıkarmadı. Popov kolu bırakıp sırıttı. İlk yanlış. Beni şaşırtıyorsun Alex. Paslanmışsın dostum. Hep hazırlıklı ol. Hep beklenmezi karşılamaya hazır ol. Nöbetçinin döneceğini, bir yere bakacağını ya da işeyeceğini düşün. Anna'ya baktı. Eğer nöbetçi seni görürse bu senin hayatına, daha da kötüsü seninle birlikte olanların hayatına mal olur. Olayların senin istediğin, senin planladığın gibi gelişmesini bekleme. Kısacası her sektirici duruma karşı hazırlıklı ol. Adamı öldürmek için hareketlendiğinde her duyun alarma geçmeli. Sadece o sırada kullandıkların değil. Geriye doğru bir adım attı. Bir kez daha dene. Yine sırtını döndü. Slansky yaklaştı. Darbesini vurmak üzereyken Popov yine döndü. Ama Slansky bu kez hazırlıklıydı. Popov'un elini havada yakalayıp büktü. Aynı anda kaldırdığı dizini Popov'un yüzüne bir santim kala durdurdu. Sonra havadaki elini indirdi. Popov'un ensesine güçlü bir darbe vurdu. Popov bir an şaşırdıysa da çok güçlüydü. Slansky'nin eli ikinci bir darbe için hızla inerken Popov homurdanıp kurtuldu. Eliyle Slansky'nin saçına yapıştı. Kafasını sıyıracakmış gibi güçlü çekerek rakibinin kafasını zorla büktü. Slansky hiç ses çıkarmadan diziyle Popov'un bacak arasına vurdu. Dev adam eğleniyormuş gibi avını bıraktı. Kahkahayla güldü. Böylesi daha iyi, daha iyi ama yeterli değil. Beni öldürecektin ama sessizce değil. Bunun üstünde çalışacağız, unutma. Her zaman hazırlıklı ol. SS'ler adamlarını her bir şeyi yapmak üzere eğitirdi. Anneye bakıp sırıttı. Sıra sende. Lütfen ilerleyin madam. Popov'un madam diyen sesinde bir meydan okuma, bir kışkırtma vardı. Anna iki adım attı. Ukraynalının sakallı yüzündeki sırtış daha da yayıldı. Kadınlarla, dedi Popo, önemsiz bir şeyden söz edermiş gibi. Kadınlarla biraz daha güç. Kadınlar erkeklerin doğal gücüne sahip değil. Yine de tabiatın güçsüz yaratıklarına da öğretecek yöntemler var. Unutma, her zaman hazırlıklı olup tepki göster. Üstelik hızlı davranmalısın, yoksa hayatını söndürürler. Anlaşıldı mı? Sanırım. Göreceğiz. Evet, aynı şey. Alex'in yaptıklarını hatırlamaya çalış. Bana arkamdan yaklaş. Popov sırtını Anna'ya döndü. Islığa benzer bir ses duyuldu. Popov bacak arasına güçle vuran ayağın acısını hissetti. Yüzüstü düşerken kusmaya başladı. Ellerini apış arasına götürürken yüzü mosmor kesildi. Anna zaman geçirmeden Popov'un önüne dolandı. Popov yere düşmek üzereyken Anna'nın eli havada yarım bir daire çizdi. Elin kenarı Popov'un ensesinin yanına indi. Popov acıyla kıvranırken Slensky, Anna'nın yüzünde kızın gizlemeye çalıştığı tebessümü gördü. Tebessüm kaybolduğunda Anna'nın yüzü son derece ciddiydi. İlk yanlışı, dedi. Kendi verdiği öğüdü tutmadı, hazırlıklı değildi. Bu da iyi bir eğitmen olmadığını gösterir. Slensky sırıttı. Kabul etmen gerek, dedi. Niyetin nedir? Onu öldürmek mi istiyorsun? Bir ayıyı durdurmanın değişik yöntemleri vardır, dedi Anna. Bunu bana Stalingrad'da birlikte çarpıştığı Moğol askerler öğretti. Cengiz Han döneminden beri nöbetçileri böyle sustururlarmış. Erkeğin bacaklarının arasına en duyarlı olduğu noktaya güçlü bir darbe. Acısı o kadar keskindir ki istese bile ağzını açıp bir ses çıkaramaz. Darbenin etkisiyle sersemler. O zaman da onu öldürürsün. Slansky yerde kıvranan Popov'a bakıp gülümsedi. Sanırım ne demek istediğini açıkça anlattın. Öyleyse ona benim tarafımdan eğitimin geri kalan bölümünün daha başarılı geçeceğini umduğunu söyle. Bir de iyi bir öğretmenin öğütlediği her şeyi kendine uygulaması gerektiğini de anlat. Bunu ona söyle. Arkadaşın kendine geldiğinde içeride olacağım. Slansky Anna'nın dönüp kulübeye doğru ilerlemesini izledi. Popov'un homurdanarak ayağa kalkmaya çalıştığını gördü. Bacaklarının arasını dikkatle ovuştururken gözleri acıdan hala şaşı bakıyordu. Slensky gülüp bir sigara yaktı. Galiba düşündüğünden de iyi çıktı Dimitri, dedi. Moskova, 12 Şubat. Henry Lebel'ı getiren Fin DC-3'ü Vnukovo havaalanına tekerleklerini değdirdiğinde öğlen olmak üzereydi. Moskova'nın 10 kilometre güneybatısındaki Vnukovo kentin en önemli sivil havaalanıydı. Aynı zamanda askeri üs olarak da kullanılıyordu. Bu nedenle de çevresi dikenli tele çevrilmişti. En seçme paraşütçü birliklerince korunuyordu. Lebel uçak pistinden ayrılıp durduktan sonra da yerinden kalkmadı. O salı sabahı uçakta en fazla 10-12 yolcu vardı. Lebel içlerinde daha önceki Moskova yolculuklarında karşılaştığı tanıdık yüzler gördü. İki ünlü Hollandalı elmas tüccarı, bir Alman petrol kralı ve bir Finlandiyalı diplomat. Hepsi de sık sık Moskova'ya gelen ziyaretçilerdi. Bundan sonra uygulanacak yöntemin bilincinde sabırla beklediler. Lebel camdan baktığında karlı pistin üzerinden ilerleyerek uçağın yanında duran resmi Emkay'ı otomobili gördü. Moskova havaalanındaki batılı uçakların azlığı her zamanki gibi dikkatini çekti. SAS'ın çift motorlu bir Scanası, bir de Finlandiya Hava Yolları'nın DC-3 kargo uçağı, gerisi Aeroflot'un İlyushinleriydi. Lebel biraz ötede sivil terminalin az uzağındaki hangarların altındaki askeri jetleri ve nakliye uçaklarını görebiliyordu. Ruslar hava sahalarını Batılıların sadece eskitip çift motorlu uçaklarını açıyordu. Lebel, Stalin'in yabancıların daha gelişmiş uçaklarının Ruslarca görülmesinden çekindiğini duymuştu. Emka merdiveninin hemen altında durduğunda içinden çıkan ciddi görünüşlü iki kişi basamakları tırmandı. Her ikisi de KGB görevlisiydi. Uçağa bindiklerinde kapının iki yanında durdular. Yolcular inmeden önce Finlandiyalı hostesler koltukların arasında dolaşarak batılı dergi ve gazeteleri topladılar. Meraklı gözlerden uzaklaştırmak için de kilitli bir bölüme kaldırdılar. Rusya'ya yabancı gazete ya da dergi sokmak yasaktı. Üzerinde böylesi bir yayınla yakalanan bir yolcu ya da uçak görevlisinin kaçınılmaz cezası da zindanda geçecek uzunca bir süre oluyordu. Sonunda KGB yetkililerinden birinin eşliğinde uçaktan inmelerine, karla kaplı pisti geçerek terminale girmelerine izin verildi. İçeride yolcuların bagajlarının aranacağı uzun metal masanın başında bekleyen iki görevli daha vardı. Lebel bir araba üzerindeki bavullar arasından kendi valizini aldı. Görevli valizi açarak içindekileri dikkatle incelemeye koyuldu. Bitirdiğinde Lebel'ı biraz ötede oturan ve pasaportları denetlemekle meşgul başka bir görevliye gitmesini işaret etti. Lebel'ın daha önceki ziyaretlerinden de tanıdığı görevli KGB'dendi. Lebel'ın pasaportunu Fransız'ın Sovyetler Birliği'nin onur vatandaşlığını belirtilen belgeyle birlikte inceledi. Yüzünde Lebel'ı tanıdığını belli edecek tek bir belirti olmaksızın pasaportu damgalayıp uzattı. Lebel gelen yolcu salonunun hemen dışında Dış Ticaret Bakanlığı'nın asık suratlı bir temsilcisi tarafından karşılandı. Mr. Lebel, yolculuğunuz nasıl geçti? Oldukça rahat. Her zamanki gibi onu şoförle bir ZİS bekliyordu. Gerçekten de Dış Ticaret Bakanlığı Lebel'ı uzun süredir önemli bir konuk gibi karşılıyordu. Lebel binip yerleştiğinde otomobil hareket etti. Lebel Moskova'nın kozmopolit ve gürültülü atmosferinden pek hoşlanmıştı. Moskova'da Ruslar, Slavlar, Moğollar, bir sürü Çinli ve yüzlerce değişik etnik grup vardı. Moskova ona biraz da New York'u hatırlatıyordu. Aradaki tek fark Moskova'nın daha yavaş, daha soğuk olması, iyi restoranların bulunmaması, kentin New York'a oranla çok daha sıkıcı görünmesiydi. Yine de Moskova otelleri sıkıcılık konusunda birinciliği hiç kimseye bırakmıyordu. Başkentte yabancıların kullanımına açık sadece 4 otel vardı. Bunların içinde en iyisi Marx Bulvarı üzerinde Kremlin'e bakan cephesi ve yazın kullanılan terasıyla Moskova Oteli'ydi. Moskova önemli ziyaretçilere ve yabancı devlet adamlarına ayrılmış bir oteldi. Lebel, Arbat yakınlarında ona ayrılmış bir bürosu, yanında da bakanlık tarafından görevlendirilmiş 3 çalışanı olmasına rağmen oteli büro olarak kullanmaktan hoşlanıyordu. Arbat'taki büro, gitmekten mümkün olduğunca kaçındığı iki odalı, iç karartıcı bir daireydi. Ziz otelin kapısında durduğunda Lebel girişin hemen yanında, üzerinde kırmızı beyaz şeritler olan mavi uzun pardüsü giymiş milisi gördü. Yanındaki bakanlık görevlisine ertesi sabah 9'a bir sonraki sevkiyatı görüşmek için katılacağı görüşmeye kadar otomobile ihtiyacı olmadığını söyledi. Ziz yeniden hareket edip gözden kayboldu. Lebel Moskova'nın içine her girdiğinde kendini muhteşem olmakla birlikte neşesiz bir sarayda bulurdu. Kilometrelerce uzanan cilalı ve ıssız geniş mermer koridorları parlak avizelerine rağmen otelde hüzünlü bir hava hakimdi. Bir çiçekçi ya da gazeteci görmek, üniformalı bir belboya rastlamak imkansızdı. Konuklar kendi bagajlarını kendileri taşımak zorundaydı. Lebel resepsiyona doğru yürüdü. Resepsiyon görevlisi bankonun uzak ucunda kayıtları karıştırmakla meşgul, sivil giyimli iki kişiyle konuşuyordu. Adamlardan birinin eldivenli eli takmaydı, diğeri ise çekik gözleri ve tıknaz vücuduyla Moğol olduğunu belli ediyordu. İki adam bir an Lebel'a baktılar, sonra da resepsiyon görevlisiyle konuşmalarına bıraktıkları yerden devam ettiler. Resepsiyon görevlisi uzunca bir süreden sonra Lebel'in yanına geldiğinde ona oda anahtarını her zaman aynı kattaki aynı suite uzatırken Lebel'in pasaportunu görmek istemedi. Bu görev giriş holünün hemen karşısında hizmet bürosu olarak adlandırılan, gerçekte ise KGB'nin otel içindeki bürosu olarak çalışan birinin sorumluluğundaydı. Lebel resepsiyondaki işlemlerini bitirince bagajlarıyla birlikte camlı bir kapıya doğru yürüdü. Masanın ardında oturan kadının gülümsediğini, kendisine içeriye girmesini işaret ettiğini gördü. Daha çok Samur mu yoksa Moskova'nın günahkar eğlenceleri mi Henry? Lebel kadını iyi tanıyordu. Bir zamanlar Ticaret Bakanlığı'nda çalışmıştı. Altı dili, ana dili gibi konuşuyordu. Lebel gülümsedi. Vahşi atlardan korkmam ki. Kadın bir tomar fork çıkarıp doldurmaya girişti. Ne kadar kalacaksın? 2 gece. Opera için bilet ya da bale? Bu sefer değil Larissa. Programım çok yüklü. Lebel pasaportunu ve vatandaşlık belgesini uzattı. Kadın hepsini kasaya kaldırmak üzere metal bir tepsiye yerleştirdi. Gerek pasaport gerekse vatandaşlık belgesi hareketine kadar orada kalacaktı. Yabancı para, değerli eşya diye sordu kadın. Değerli bir şeyim yok ama nakit 500 Amerikan dolarım var. Bir de 500 Fin markası. Bütün yabancılarda ve bütün Sovyet vatandaşlarında olduğu gibi Lebel'in üzerinde yabancı para taşıması yasaktı. Sadece ruble. Yabancı banknotları cüzdanından çıkardı ve gülerek "Bütün bunlar senin Larissa," dedi. "Tabii eğer bu akşam seni yemeğe davet etmeme izin verirsen." Kadının kaşlarının çatıldığını görünce de "Sadece bir şakaydı Larissa," diye ekledi. "Şaka maka yapma Henry. Nöbetçi subay buralarda. Her zamanki gibi gelenlerin belgelerini inceliyor. Gelip söylediklerini duyabilir, yanlış bir izlenime kapılabilir." Lebel hizmet bürosu görevlilerinden çoğunu tanımakla birlikte Rusların paranoyalarına, yetkililerden korkmalarına bir türlü alışamamıştı. "Bugün kim nöbetçi?" "Lokin diye bir binbaşı. Onu daha önce tanımış olamazsın. Başkasının yerine geldi. Seni çok bekleteceğini sanmam. Bir yoldaşla birlikte kayıtları incelemek için biraz önce buradan çıktı." Her yabancı pasaportunu KGB 2. kısmın hizmet bürosunda görevli yetkilisine inceletip kaydettirmek zorundaydı. Bu görevlerde çalışan KGB yetkilileri hep sivil elbiseyle çalışırlardı. Önemli olsun olmasın dışarıdan gelen tüm ziyaretçilerden sorumluydular. Lebel korkacak bir şey olmadığını biliyordu. Elindeki fahri hemşirelik belgesi yapılacak incelemenin bir formaliteden öteye gitmeyeceğinin kanıtıydı. Oysa bu kez Irina ile konuşmak zorunda olduğunu biliyor, bu da sinirlerinin gerilmesine neden oluyordu. Kadının dolarları ve markları saymasını, bir form doldurmasını, paraları tepsinin üzerine, pasaportun yanına yerleştirmesini izledi, uzattığı formları imzaladı. Kapı açıldı, Lebel'in resepsiyon görevlisiyle konuşurken gördüğü adamlar içeri girdi. "Mr. Lebel, benim adım Lokin, bu da Kokunko yoldaş." Eldivenli adam sağlam elini uzatıp Lebel'la tokalaştı. Moğol tek bir söz söylemedi. Lebel'a diktiği çelik gözleri Fransız biraz daha rahatsız etti. "Nasılsınız?" dedi Lebel. "Bu kez kısa bir ziyaret değil mi? Yarın sabah Dış Ticaret Bakanlığı'nda bir toplantım var. Her şeyin düzenli olduğunu göreceksiniz." "Bundan eminim." Lokin elini kadına uzattı. "Mr. Lebel'ın pasaportunu görebilir miyim Larissa?" Kadın pasaportu, pasaportla birlikte de Lebel'ın fahri hemşirelik belgesini verdi. Bir maşa her ikisini de inceledi, daha sonra hemşirelik belgesini gösterdi. "Fahri hemşirelik, böyle belgeleri pek sık rastlamayız. Moskova'da önemli işler yapıyorum, kürk tüccarıyım. Burada da bir bürom var, buraya bir samur sevkiyatını halletmek için geldim." Binbaşı gerektiği kadar nazik davranmasına rağmen Lebel nedenini bilmediği bir rahatsızlık duyuyordu. Moskova'ya gerçekten ne için geldiğini düşünerek rahatsızlığın nedenini kendi vicdanına yükledi. Sakin görünmek için elinden gelen gayreti gösterdi. 2 saat kadar sonra her şey yolunda giderse yine Moskova sokaklarını arşınlayacak, alışılagelmiş yöntemlerle izlenmediğinden emin olacak, daha sonra dikkatle Irena'nın daçasının yolunu tutacaktı. Irena'yı düşünürken içi özlem ve istekle doldu. Sevgilisinin yakında özgürlüğüne kavuşacağını hevesle düşledi. Yine de gerginliği nedeniyle Lukin'e söylemesi gerekenden fazlasını anlatıyordu. Binbaşının hizmet bürosu kayıtlarına bakmamış, Lebel'in kimliği ve özelliklerini öğrenmemiş olması imkansızdı. Lebel belgelerin incelenmesinin basit bir formalite olduğunu bilmesi gerekirdi. Binbaşı Lebel'in yüzünü inceliyordu. Dikkatli bakışlarıyla akıllı biri olduğu kesindi. Sanki karşısındakinin boşlukları doldurmasını, konuşup anlatmasını bekliyordu. Moğol arkadaşı sessizce yanında durmuş, Lebel'ı izliyordu. Lebel binbaşının bir şeylerden kuşkulandığı izlemine kapıldı. Bu duygusunu yolculuktan duyduğu aşırı endişeye bağladı, kendini toparladı, Rukin'e baktı, başka bir şey söylemedi. Sonunda binbaşı pasaportla belgeyi kadına uzattı ve nazikçe "Moskova'daki ziyaretinizden memnun kalacağınızı umarım Mr. Lebel," dedi. "Size buradaki işlerinizde kolaylıklar diliyorum." "Teşekkür ederim." Ayrım sonu, sayfa 224.